Niyet, yaradan uğruna niyet. Alma arzusunu ihsan etme arzusu olarak değerlendirebiliriz. Eğer senin hediyeni almam gerçeğinin sana haz vereceğini bilirsem onu alırım. İçimdeki alıcı senin hediyeni almakla sana haz vererek bir vericiye dönüşür. Böylelikle kendi alma arzumu kullanıyorum ama başka bir doğrultuda. Doğal alma arzumun bu yeni kullanımına ıslah denir. Kendi arzumdan özgür kalırım. Sanki ondan uzakmış ve ona tabi değilmiş gibi. Arzuma köle olmaktansa hiçbir şey almamayı tercih ederim. Senin hediyeni alırken çok büyük zevk göstermeliyim ki sonrasında bu hazı sana verebileyim. Bu yolla arzumun kendisi değişmez. Değişim sadece onun kullanımındadır. Arzular her zaman kullanımlarına göre, ortaya çıkan hazza göre ve almayı vermeye çevirme olasılığına göre daha hafif ya da ağır olarak ayrılırlar. Bir arzuyu giysilerinden ayırmak, onu saf koşulunda görmek çok önemlidir. Bu, arzuyu en hafifinden en ağırına kadar kullanma fırsatı doğurur. Ancak her parça kendini ifşa ettikçe öncelikle onun üzerinde, evet, işte haz bu, ancak bunu kullanmayı durdurabilirim ve ona karşı koyabilirim diyerek bir kısıtlama gerçekleştirmeliyiz. İşte bu şekilde ev sahibi, haz ve kendim arasında bir paralel çizebilirim. Ondan sonra bu sadece bir oyun meselesi. Belli bir arzu bana gelir, onu tamamen reddettikten sonra ev sahibinin hatırı için alabildiğim kadarını alırım. Bu nedenden dolayı çalışmamıza çarparak bütünleşmek denir. Çünkü hazımızı bir perde vasıtasıyla durdurup uzaklaştırırız ve sonra ev sahibine vermek için alabildiğimiz kadar kabul ederiz. Elimdeki tüm araçları doğru kullanmalıyım. Ancak öncelikle en azından bir dakikalığına kendimi bana gelen her şeyden ayırmalıyım. Daha sonra yaratılışın amacını ele alırken Yaradan'la bağ kurmak için her bir hareketimi Yaradan'a yönlendirmeliyim. Tüm arzularımı bu şekilde değerlendirmeliyim. O zaman onlardan aldığım haz çoğalır ve bu haz alma kabımı büyütüyorum demektir. Sadece arzuları doğru kullanmak gerekiyor. Yani ortaya çıkan şeyleri sürekli olarak her dakika analiz etmek gerekiyor. Bu süreçte Bağla Sulam ve Kabalist Aşlak Baruh'un makale ve mektupları çok büyük yardım sağlıyor. İlerleme neler olduğunu anlamaktan oluşuyor. Arzularımın ve hazlarımın efendisi değilim. Sadece olayların sürekli analizi bizi tüm arzularımızın doğru kullanımına götürür. Düşüncemizi bize neden böyle bir arzu verildiğine yönlendirmeliyiz. Ne için, nasıl tepki vermeliyiz ve neden bunu yapmaya değer? Ve bir bakıma buna dışarıdan bakmalıyız. Bütün bu örneklerle insan yaradığının neden bunları kendisine yaptığını öğrenir. Bazen insana öyle arzular verilir ki karşı koyamaz ve bazen bunlar doyurulması mümkün olmayan arzulardır. Sadece her şeyi kontrol altında tutup sürekli izlemek gerekiyor. Çoğu zaman belli bir olay ele alındığında insanın olaya verdiği reaksiyon değil, sadece o olay sırasındaki deneyimdir önemli olan. Ancak olanları doğru değerlendiremeyiz. Bizim gözümüzde bir günah ya da haddi aşma gibi görünmesi sorun değildir. Gerçekten de böyle bir eylem bizim için faydalı ve istenilmiş olabilir. Yaradan bize belli bir deneyim ve bilgi edinmek için böyle bir sürü hisler verir. Sonuç olarak insan Yaradan'la herhangi bir bağ olmamasına rağmen haz aldığını anlar. Bu anlayış onu kendi egoizminin kötülüğünü kavradığı korkunç bir koşula sokar ve bu o kadar güçlüdür ki o zaman kendi kişisel hazını hemen ve sonsuza dek feda etmeyi, ondan feragat etmeyi arzular. Ancak Yaradan bizim zevk almamızı istiyor. Bu yaratılışın amacı olarak beklenilendir ve haz gerçek olmalıdır. Hayvansal, bencil seviyede değil, Yaradan'a vermek niyetiyle. Zevk almaya karşı yaklaşım özünde değişecektir. Tüm yaratılış alma arzusunu temsil eder. Yani dişi temel verme arzusu olan Yaradan'a, erkek temele karşıdır. Yaratılışta kendi içinde dişi ve erkek kısımlara bölünmüştür. Eğer yaratılış ışığa benzerse ve formu alırsa, o zaman erkek kısım olarak adlandırılır ve eğer ışığın dışında kalırsa, bir hayvan gibi alırsa, o zaman dişil kısım diye adlandırılır. Yaratılışın ıslahı açısından arzuların sınıflandırılması bu şekildedir. Ancak ıslahın dışında doğal bir bölünme daha vardır ki, erkek kısım ilk 9 Sefirot ve dişi kısım da Malhut'tur. Dünyamızda her şey Adem'in ruhunun manevi dünyada 600 bin ruha bölünmesinin sonucudur. Bu parçalar ıslahın değişik derecelerindedir ve her seferinde ya dişi ya da erkek fonksiyonlar gerçekleştirmek zorundadırlar. Yani bazen sağ çizgiyi ve bazen de sol çizgiyi izlerler. Tora'daki tüm isimler yükselme merdiveninde manevi edinimlerdir. Ancak her ismin edinilmesi için sağ ve sol çizgiyi temsil eden dişi ve erkek parçaların aralıklı olarak oynanması gerekmektedir. Örneğin Firavun, Musa, İsrail, dünya milletleri seviyelerinde hem dişi hem erkek taraflar vardır. Ancak her bir isim belli bir seviyede ancak bir kez edinilir. Bir kadın ve bir erkekle birlikte Atzilut dünyasının Zeranfin ve Malhut arasındaki bir zivugu temsil eder. Onların özü ve bağlarının derecesi her seferinde daha yüksek bir seviyeye belli bir isim verir. Erkek ve dişi durumlar tüm 125 manevi derecede sabit durumlardır. Öyleyse nasıl davranmalıyız? Erkek olarak doğan ben ve kadın olarak doğan eşim. Hepimiz sunulan herhangi bir durumda bize gelen fırsatlara göre davranmalıyız. Hepimiz egoistler olmamıza ve her şeyde sadece kendi çıkarımızı görmemize rağmen öncelikle pek hoş olmasa da kendimiz hakkındaki gerçekleri görme fırsatı verdiği için Yaradan'a teşekkür etmeliyiz. Bir kadın için evde ya da işte olaylarla baş edebilmek için hisleri yerine aklıyla içsel kuvvet bulması, bazı şeyler kalbini etkileyip onda vahşi bir tepkiyi ateşleyebilmesine rağmen bir erkeğe göre daha kolaydır. Her şeyi hafiften almayı ve her şeye dışarıdan bakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Tüm çalışmamız bu. Her durumun ev sahibi olmak, hislerini kontrol etmek. Elbette kişi patlayabilir. Ancak kişi bunun neden olduğunu ve daha sonra ne yapılması gerektiğini analiz etmelidir. Bu şekilde adım adım beyni kalpten, aklı hislerden ayırırız. Zohar kitabına giriş şöyle der. Ve dünyalar zevk alma arzusunun beden şeklini edindiği yer olan bizim fiziksel dünyamızın realitesine lütfetti. Ve bedeni doyuran şey bir ruh oldu. Ve bu bozulma ve ıslah süreciydi. Beden kişinin kendisi için bencilce alma arzusu demektir. Yaratılış düşüncesinin kökünden çoğaldı, saf olmayan dünyalar sisteminin tümünden geçerek daha ve daha da kabalaştı ve 13 yıl etki altındaydı. Bu sürece bozulma süreci denir. Ve sonra emirler aracılığıyla Yaradan'a vermeye doğru yönlendirildiğinde beden kendisini ilk içine gömüldüğü bencilce alma arzusundan arındırmaya başlar ve yavaş yavaş ihsan etme arzusunu edinir. Bu bedenin Yaradan'ın ışığını yaratılış düşüncesinin kökünden aşağı inen ruhu almasını sağlar. Ruh aynı zamanda tüm saf olmayan dünyalar sisteminden geçer ve bedenle giyinir. Bu sürece ıslah süreci denir. Yaratılış düşüncesine göre insan ebediyet dünyasından aşağı inen manevi adımlar merdiveniyle karşı karşıyadır. Bu merdiven onun tüm eylemleri tamamen ihsan edici olana dek Yaradan için niyetini edinmekte yukarı çıkması için kullanılır. Bunu yaparak insan kendi özelliklerinin Yaradan'ın özellikleriyle tamamen bütünlüğüne ulaşır, onunla birleşir çünkü vermek için almak katıksız vermeye eş değerdir. Böylece insan yaratılış düşüncesinde ona Yaradan tarafından bahşedilen muazzam ve sonsuz hazzı almakla onurlandırılır. Alma arzusunu verme arzusuna dönüştürmek mümkün değildir. Alma arzusu insanın benini temsil eden ve onunla kalan bir şeydir. Gerekli olan şey sadece bu arzuya niyeti eklemektir. Yani insanın hazının yönünü değiştirmesi. O zaman insanın bedeni gelişmeye başlar, arınır ve Yaradan'ın ışığıyla doyurulmayı kabul etmeye hazır hale gelir. Işık da bedene girebilmek için kendisini yukarıdan aşağıya inerken ıslah olmuş bedenin 10 gramına indirger. Dünyaların iki sistemi, kutsal ve saf olmayan, eş zamanlı çalışırlar ve insanı ıslah etmekte birbirlerine yardım ederler. İnsan tarafından edinilen her manevi adım diğerine tırmanmaya yardım eder ve sonunda insan sonsuzluğu, mükemmelliği ve doğum ve ölümün yeni bir bakış açısını edinerek son adıma ulaşır. 1. Niyetin eylemden önce gerçekleşmesi gereklidir. Tıpkı Partsof'un başının eylemden önce gelmesi gibi sonra bu eylemin sonu olarak adlandırılır. Eylemin gerçekte uygulanabilmesi için vücutta eylem önceden oluşturulan bir niyet ile gerçekleşmelidir. Bu demektir ki önce niyet var olmalıdır. 2. Herhangi bir eylemin sonucu ilk düşüncesinin içinde yatar. Bu demektir ki eğer eylem doğruysa kişi sonuca doğru bir niyet ile hazırlanır. Sonrasında sonuç olarak kişi niyetinde ne planlıyorsa eylemin sonunda bu gerçekleşir. 3. Hatalı niyetin korkusu yalnızca topluluğun şartlarında olasıdır. Bunun için eğer topluluk için önemli ise aynı zamanda topluluğun tüm üyeleri için de önemli olur. 4. Eğer niyetle Yaradan'la bütünlüğü edinmeyi arzuladıysanız eylemi gerçekleştirir ve bütünlüğe erişirsiniz. Bağlılık arzu içinde gerçekleştirildiği sırada bağlılığın hareketi niyet içinde gerçekleştirilir. 5. Kişinin çalışma sırasında niyetini oluşturması maneviyatta eylem olarak bilinir. İhsan etmek için doğru niyet yukarıdan edinildiğinden çalışmanın amacı doğru niyettir. Kişinin çalışmasında Yaradan'a ihsan etme niyetine sahip olabilmesidir. Hayatta sadece niyet eksiktir. Kap niyete ihtiyaç duyar. Tıpkı kaplar kırıldığında kaybolan güç gibi. 6. Bağlasulam bize basitçe şunu söyler. Şu üç faktörü her zaman bir olarak görmeye çalışın. Kişinin kendisi, topluluk ve Yaradan. Herkes bu durumu amaçlamalıdır. 7. Çalışma sırasında grubun her eyleminde bazı konuların açıklığa kavuşturulması sırasında kişinin çok dikkatli olması gerekir. Kişi bu ya da şu neden yapılıyor diye sormalıdır. Eğer bu eylem hedefine ulaşmaksa bu Yaradan'ın ihsan etme niteliğine benzemek amacıyla Yaradan'a adanmalıdır. Bilgeler bunu bu şekilde diyerek belirlemişlerdir ancak bu bir atasözü değildir. Bu demektir ki kişinin grupta yaptığı şeyler her ne olursa olsun eğer kendisi için amaçlanmışsa hedefe doğru odaklanılmamış demektir ve esas arzulanmış olan Yaradan'la bütünleşmenin dışında bir şeyle sonuçlanacaktır. Niyet hakkında 8. Niyet kişisel bir konu değildir. Şöyle yazılıdır. Tek kalpte tek adam. Birleşme kaptır. Diğerleriyle bağlanmak zorundasınız. Bu sayede düzeltilmiş kabınızı bulursunuz. Yaradan'ın kişisel olarak size ait olmadığını fakat kendinizin uygun kabı oluşturduğunuz tüm diğer kapların derecesine göre ait olduğunu bulursunuz. Bu yüzden kendinizi diğerlerinden koparıp Yaradan'a dönerseniz niyet olmaz. Yaradan'a birlikte dönmek için birey olarak hiçbir şeyiniz yok. Yaradan'a hitap etmek sadece diğerleriyle bağ kurmama yardım et. Onlarla bağım sayesinde senin ilhamın için sana benzer olabilmek için bir arzu elde ederim dileğiyle mümkün olabilir. Yaradan ne yaptı? Tora'nın alınması için nasıl bir koşul ayarladı? Bağ kurmayı. Tek kalpte tek adam olmayı. Yaradan halka kendisini düşünmelerini ya da ona gelmelerini söylemedi. Şunu söyledi. İşte sen ve ben ayakta duruyoruz. Aramızda bağ olmasını istiyorsanız o zaman aranızda birleşin. Eğer birlikte birleşmeyecekseniz o zaman ben buradayım, siz oradasınız ve birbirimize uzağız ve ayrıyız. Bu durumda ona nasıl dönmeyi isteyebilirsiniz? Yaradan zaten koşulu verdi ve biz bunu beraber kendi güçlerimizle oluşturmalıyız. Ona dönmemiz ve ondan bizi düzeltmesi için güç istememiz gereklidir. Ancak böyle bir yalvarmaya o yanıt verir. 9. Niyet eyleminizin Yaradan'ı hedefleyeceği anlamına gelir. Kişinin niyeti onun niyetine benzer ve onun rızasını yerine getirmek için olmalıdır. Niyet sadece kendi içsel çabanızın sonucudur. Ondan isteyin. Bu talep etmeniz gereken tek şeydir. Arzunuz aynı arzu olarak kalır. Yaradan aynı Yaradan olarak kalır. Tek ihtiyacınız vardır, doğru niyet. Bu bizi birleştirendir. Hangi dereceye kadar bizi birleştirir? Kendinizi sistem ile, tüm diğer ruhlar ile bağladığınız dereceye kadardır. 10. Eğer kişinin niyeti yoksa o zaman kişi diye bir şey yoktur. Döndürülen bir vida gibidir ve bir hayvan gibi yaşar. Kişiyi hayvan olarak adlandırırız çünkü kendi özgür iradesini, özgür seçimini uygulamıyordur. Böyle bir kişi bir hayvanın seviyesindedir. Bu ifade hayvanı aşağılama anlamında değildir. Sadece bir seviyenin tespitidir. Başka bir şey değildir. Herhangi biri arzularını direkt uygulayarak yaşıyorsa hayvan olarak adlandırılır. Bir hayvan bu şekilde yaşar. Kişi ve hayvan arasındaki fark, kişinin sürekli içinden gelen alma arzusuna karşı nefsine hakim olabilmesidir. Bunun yerine önce niyetini oluşturur ve kendini ona doğru yönlendirmeye başlar. Bu adamın oluşmasıdır. Kendini amaca yönlendirir. Kavana kelimesi kivundan gelir. Niyeti yönlendirmek. Adamın hayvana olan üstünlüğünün derecesi hepimizin içindeki niyetinin derecesiyle ölçülür çünkü düşünceleri ve eylemleri niyet tarafından yönlendirilir. Kasıtlı bir şekilde kişisel eleştiriden sonra kötüyü tanımlamada ve kendini hedefe yönlendirdikten sonra ancak kişi kararını verir ve eylemini gerçekleştirir. 11. Niyet, Bahar Kongresi sırasında çalışma anında ana konudur. Niyet, çalışma anında ruhsal gelişim için tek araçtır. Bağlhasulam aynı zamanda şunu söyler. Çalışma anındaki çabaların niteliği ruhsal yükseliş için tek araçtır. Doğru niyeti başarmak için neye ihtiyacımız var? Grubun mu yoksa kişisel bir niyetin mi olması gerekir? Özellikle neden çalışma sırasında olmalıdır? Neyi çalışmalıyız? Hangi kaynakları? Çalışma saatleri ne olmalıdır? Hangi grup olmalıdır? Hangi öğretmen? Eninde sonunda her şey tek bir konu etrafında olmalıdır. Kalbim neyi istiyor? Eğer bu niyeti istemezse bu demektir ki niyetin içimde var olması için yalvarmalıyım. Bu dua öncesi yakarıştır. Gün sırasındaki niyet bu demektir. Kişi çalışmaya, iyileşmek için tedaviye gidiyormuş gibi gelir. Sonrasında kişi gerçekten haykırmalı ve doğru niyeti elde etmelidir ve bu şekilde iyileştirici, ıslah eden ışığı kendine doğru çeker. Kişi arkadaşlarıyla dostluk bağı kurmalı ve bu bağa göre yaratılışın amacı hakkında düşünmelidir. Yani yaratılışın amacına gelmek için çalışmalıyız. Fakat kişiyi düzeltmek için niyet özellikle çalışma sırasında var olmalıdır. En önemli olan or makifi çekmektir. Son noktadan başlarız ve kendini bizim gerçeğimize nasıl açtığını görürüz. Sonrasında buna göre gerçeğin ne olması gerektiği netleşir. İşte burada çalışma, grubun oluşumu ve ışığın dolaşımı resmin içine dahil olmaya başlar. Tüm bunlar özellikle niyetten meydana gelirler. Niyet her şeyi inşa eder. Genel niyet tüm engeller ile dünyamızı şu anki mevcut durumunda şekillenmeye zorlar. Bu yüzden kişi niyetini her şeyin üzerine kurmalıdır. Yaratılan dünyamızda var olan her şey içsel özelliklerimizi yansıtır. Etrafımızdaki her şey ne için var ki? Etrafımızdaki her şey her an doğru niyeti yaratmak için en iyi koşullardır. Bunu avantajımıza kullanabilir ya da fırsatı kaçırabiliriz. Her an eğer doğru niyeti dikkate alırsak, dünya bizi dışarıdan ve içeriden etkilemeye her zaman hazır durumdadır ve fırsatları kullanırsak daha hızlı gelişiriz. Her saniye kişiye yukarıdan bir fırsat verilir. Bu fırsat doğru niyeti yaratmak için bir şanstır. 12. İhsan etmenin gücünü yükselttiğimiz zaman bizi bu nitelik yönetebilir. İhsan etmenin gücü içimizde çalışmaya başlar ve niyet isimli üçüncü bir gücü inşa eder. Özgecelik yaradanın niteliğidir. İçimizde mevcuttur. Ancak biz bunu bir nitelik olarak hissetmeyiz. Alıcı vericiyi geri çevirir. Alıcı ve verici doğal olarak birbirlerine zıttırlar. Eğer daha üst bir edinim talep edersek, çünkü vericinin bizi kaplamasını ve bizim niteliğimiz olmasını isteriz. O zaman böyle bir talep sonucu niyeti elde ederiz. Verici niyeti taşır. Niyetin içimizde belirmesinden sonra kap haline gelir. Mutlak, sınırsız ve sonsuz sükûndaki üst ışık hissedilir. Bundan daha başka bir şeye ihtiyacımız yoktur. Sadece tek bir şeye ihtiyacımız var. Niyeti elde etmek. Bunun dışındaki her şey, tüm hesaplamalar ve sonrasında niyet ile uyumlu bir şekilde yapılan çalışma hiç problem olarak görünmez. Herhangi özel analiz ve yaratıcılık içermez. Çalışma doğal olarak yerine getirilir. Sadece niyet için olan talebimiz duamızın üzerinde durur. 13. Çalışmamızın ana faktörü niyettir. Dünyamızda niyet dışında başka hiçbir şey yer almaz. Biz niyeti elde edene kadar doğru niyeti elde etmeye doğru atılan adımlar eylem olarak adlandırılır. Kişi basitçe özel bir nedeni olmadan yerse, içerse ve hareket ederse o doğanın cansız ya da hayvansal durumundadır. Buna karşın eylem ve niyet doğanın konuşan seviyesine aittir ki eylem doğru niyeti yaratmak anlamındadır. Gerçek şudur ki eylemler yukarıdan gelir. Işık Klee'yi inşa eder ve onu kalıba döker. Arzu ışık tarafından yaratılır ve her zaman yalnız onun tarafından dönüştürülecektir. Ancak adam kendisi tarafından uygulanmaya ve kullanılmaya hazır özel eylemler yeteneğine sahiptir. Özellikle ışığa olan arzu bizim dünya seviyemize indiğinden ve orada gizlenme koşulunda var olduğundan biz belirli eylemlerin yardımıyla niyeti şekillendiren özel ışığı üzerimize çekebiliriz. Bu şekilde yaparak lolişmadan lişmaya ulaşırız. Tüm çalışmamız, hayatımız ve dikkatimizin odağı sadece niyeti edinmeye doğru yönlendirilmelidir. Bunun dışındaki her şeyde bizler ipin ucundaki kuklalarız. Başka hiçbir şeyi etkileyemeyiz. Üst ışığı bize çeken eylemler bu niyeti inşa etmiş olduğumuz eylemlerin yardımıyladır. Niyeti inşa etmek ne demektir? Niyeti şekillendirmek nasıl mümkün olabilir? Çok basittir. Eğer ev sahibini sadece küçük bir miktar açığa vurursak niyet içimizde şekillenir. Bu yeterlidir. Yaradan kendini biraz ifşa eder ve biz kim ve ne olduğumuzu hissetmeye başlarız. Sonrasında Yaradan'a yanıt karşılıklı bir ilişki geliştiririz. Ancak Yaradan kendisini nasıl ifşa edebilir? Eğer bunu yaparsa niyeti kurmaya zorlanmış olacağız ve kendi özgür irademizi uygulamamış olacağız. Tek özgür seçim niyetin seçimidir. Bunun dışındaki her şeyde doğanın cansız, bitkisel ve hayvansal seviyelerinde kalmış oluruz. Bu yüzden özellikle gizlenme koşulunda belli bir miktar çabayı sarf etmek gereklidir. Yaradan'a saygıyla davranmak isteriz. Onları aldığımızın bağlantısıyla değil. Hepsi budur. Kendimizi zenginlikten ayırdığımız ve sadece bize zenginliği verene karşı doğru tutumu kurmak istediğimiz zaman bize hiçbir şey vermemiş olsa dahi bu bina hasadimin düzeltmesi olarak adlandırılır. Bunun için bir arzu geliştirmeye yeterli çaba göstererek eğer gerçekten çok istediysek bunun gerçekleşmesi için hazır oluşumuzu ifade etmiş oluruz. 14. Kabala ilminde düşünce niyettir. Normal hayatta düşünce almak için alma arzusu tarafından yapılan görüşlere aittir. Düşünce arzunuz ile yapmak istediğinizdir. Hangisi olduğu önemli değil. Egoistik ya da özgeci plana göre arzunun harekete geçmesi düşünce olarak adlandırılır. Kendi kaynağı hakkında aydınlatan düşünce, yani yönü kime, ya kendine ya da yaradana dönük, bu niyet olarak adlandırılır. Bizim çalıştığımız niyet, dünyamızın tüm diğer niyetleri gibi olamaz. Niyet, manevi çalışmada analiz edilen bir düşüncedir. Umarım Sitrin'deki Bahar Kongresi'nden önce ve sırasında bu bize netleşecektir. Bu sayede nihayet hayatımızın tüm nitelikleri ve niyeti arasında fark görmeye başlayacağız. En zor kısmı niyeti korumaktır. Bu en çok çabayı isteyendir. Gizlidir ve hissedilmez. Kendini hiçbir şekilde ifade etmez ve ona tutunmak için büyük çabalar ister. Her zaman hala orada var olduğunu anlamak ve kontrol etmek gereklidir. Kötülüğün tanınması niyetimize odaklanmaya bağlıdır. Kötülükten uzak durun ve iyilik yapında ifade edildiği gibi her şey niyetle bağlantılıdır. Sürekli olarak niyetin önemini tüm diğer eylemlerimizin ve içsel süreçlerimizin üzerinde uyandırmalıyız. Niyetle birlikte tanımlamalı ve bağlamalıyız. Eylem madde ya da başka bir şeyle değil. Bu kişinin manevi çalışmasında ve yolunda olduğunu gösterir. Bunlar gizlenmiş konular olduğundan dolayı fıkralar anlatabilir ya da her tür tuhaf eylemler gerçekleştirebilirsiniz ve kimse gerçekten sizde neler olduğunu asla bilmeyecektir. Bilakis bu muhteşem bir çağrıdır. Dışsal eylem ve konuşmadan ne kadar uzak olursanız o kadar daha iyi niyeti koruyabileceksiniz. Ona daha fazla odaklanabileceksiniz ve böylece yüksek gerilim ile şarj olabileceksiniz. Muhteşem bir çare, nefsini korumak için bir metot. Fakat bu zor bir çalışmadır.